Poğaçalar. Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Seslendiren Akın Altan. 1. Günlerden bir pazar sabahı Turen sokağındaki pastacı Sure, çırağını çağırdı ve ona, ''İşte Bonica'nın poğaçaları'' dedi. ''Al götür ve çabuk dön. Bugün Versaylılar Paris'e girmiş.'' diyorlar. Politikaya aklı ermeyen küçük, sıcak sıcak poğaçaları bir tepsiye yerleştirdi. Tepsiyi ak bir peçeteyle sardı ve hepsini külahının üzerine iyice oturtarak Bonica'nın oturduğu St. Louis adasına doğru koşa koşa yola çıktı. Hava pek güzeldi. Manav dükkanlarını leylak demetleri ve kiraz dallarıyla dolduran o bol güneşli Mayıs günlerinden biriydi. Uzaktan gelen silah seslerine ve sokak başlarında çalınan toplanma borularına karşın bütün bu eski Mare mahallesi dinginliğini koruyordu. Havada bir pazar havası, avlularda el ele vermiş zıplayan çocuklar, kapıların önünde birbirlerine raketle hacı yatmaz atan kocaman kızlar vardı. Sonra ıssız sokağın ortasında o güzelim sıcak hamur kokuları içinde tin tin yürüyen bu küçük beyaz gölge o çarpışma sabahına saf gönüllü ve yabanlıklarını giymiş bir görünüm veriyordu. Mahallenin bütün canlılığı Rivoli sokağına boşanmış gibiydi. Toplar çekiliyor, barikatlar yapılıyordu. Her adımda öbek öbek toplanmış halk, şuraya buraya koşuşan ulusal korumanlar. Ama küçük pastacı hiç ağırbaşlılığını bozmadı. Bu çocuklar kalabalık içinde, sokağın gürültü ve patırtısı arasında yürümeye alışıktırlar. En çok bayram ve şenlik günlerinde, yılbaşı günleriyle yortu pazarlarının itiş kakışında sağa sola koşarlar. Onun için devrimlerde de şaşkına dönmezler. O küçük beyaz külahın çarpışmalardan kaçınarak, nazlı nazlı sallanarak, kimileyin pek hızlı, kimileyin yeğin bir koşma isteğinin duyumsandığı zorlama bir yavaşlıkla kepiler ve süngüler arasından yol bulması pek hoştu. Savaşmak onun nesine gerekti? Asıl iş, öğleye doğru Bonikarların evine yetişmek ve bekleme odasının küçük masası üzerinde kendisini bekleyen bahşişi çabucak cebe indirmekti. Birdenbire kalabalıkta korkunç bir itişip kakışma oldu ve Cumhuriyet'in yetimleri şarkı söyleyerek hızlı adımlarla geçtiler. Bunlar tüfek, kırmızı kuşak ve kocaman çizmelerle kılık değiştirmiş 12 ile 15 yaşları arasında bir sürü yumurcaktı. Karnaval gününde kağıttan birer külah ve pembe renkte gülünç birer şemsiye parçasıyla bulvarların çamurunda koşturup dururken nasıl gururluysalar asker kılığına girmiş olmaktan da öyle böbürleniyorlardı. Bu kez küçük pastacı itişip kakışmalardan yuvarlanmamak için epeyce zorluk çekti. Ama o tepsisiyle öyle çok buz üstünde kaymış ve yaya kaldırımı üzerinde öyle çok kaydırak oynamıştı ki poğaçalar korktuklarıyla kaldılar. Ne yazık ki bu coşkunluk, bu şarkılar, bu kırmızı kuşaklar, hayranlık, merak, küçük yamağı böylesine hoş bir toplulukla birlikte birazcık yürümek isteğine düşürdü. Ayrımına varmadan belediye ve St. Louis adasının köprülerini geçti ve çılgın koşunun tozu dumanı içinde kim bilir nerelere sürüklendi. 2. En az 20 yıldan beri Bonikarların evinde pazar günleri poğaça yemek bir gelenek olmuştu. Tam saat 12'de büyük küçük bütün aile üyeleri salonda toplanmış bulunurken canlı ve neşeli bir çıngırak sesi duyulunca herkes işte pastacı da geldi derdi. O zaman bütün bu mutlu kent soylular, uzun bir iskemle tıkırtısı, yabanlık giysilerin fışırtısı, sofranın önünde bir neşeli çocuk coşkunluğuyla bir gümüş sahana karşılıklı dizilmiş poğaçaların çevresine yerleşirlerdi. O gün çıngırak bir türlü çalmadı. Bonikar içerleyerek saate, üstüne içi saman dolu bir balıkçıl oturtulmuş ve o zamana dek bir dakika bile şaşmamış olan eski konsol saatine baktı. Çocuklar çırağın her pazar sökün ettiği köşe başını gözleyerek camlarda esnediler. Konuşmalar da artık gevşiyordu. Birbiri ardı sıra 12 kez vuruşuyla öğle vaktinin büsbütün iştaha getirdiği açlık yüzünden, pike sofra örtüsü üzerinde parlayan antika gümüş takımı ve çepeçevre katı beyaz küçük külahlar halinde katlanmış peçetelere karşın yemek salonu pek geniş, pek üzücü görünüyordu. Yaşlı hizmetçi kadın birkaç kez gelip efendisinin kulağına rostonun yanmak üzere olduğunu, bezelyelerin pek kuruduğunu fısıldamıştı. Ama Bonikar poğaçasız sofraya oturmamakta direniyordu. Sonunda Süreya iyice kızarak kendi gidip bu görülmemiş gecikmenin nedenini öğrenmeye karar verdi. Bastonunu havaya kaldırarak ateş püsküre püsküre evden çıkarken komşular kendisine haber verdiler. ''Aman dikkat edin Bonikar, Versaylılar Paris'e girmiş diyorlar.'' Kulağına hiçbir şey girmiyordu. Dahası Nili'den su boyunca gelen silah sesleriyle belediyeden atılarak mahallenin bütün camlarını sarsan tehlike işaret topunu bile duymadı. Ah şu sıra hınzırı! Ah şu sıra hınzırı! Apar topar giderken koşarak kendi kendisine söyleniyor ve daha şimdiden dükkanın ortasında bastonuyla yere vurarak vitrin camlarını ve şambaba tabaklarını zangır zangır titrettiğini görür gibi oluyordu. Louis Philip Köprüsü'ndeki barikat öfkesini ikiye böldü. Orada güneşe karşı kaldırımı sökülmüş yere uzanmış sert yüzlü birkaç komünlü vardı. ''Nereye gidiyorsunuz yurttaş?'' Yurttaş derdini anlattı ama poğaça öyküsü kuşkulu göründü. Hem sonra Bonikar o pazarlık güzel redingotu ve altın gözlükleriyle tam da yaşlı bir gericiye benziyordu. Komünlüler, ''Herif gizli polis.'' dediler. ''Onu Rigalto göndermeli.'' Bunun üzerine barikatı bırakıp gitmek pek işlerine gelen dört gönüllü, öfkesinden çılgına dönen zavallı adamcağızı dipçik vura vura önlerine kattılar. Yollarını nasıl hesapladılar bilmiyorum ama yarım saat sonra hepsi de karacı erlerin eline düşmüş ve Versa'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan uzun bir tutsak topluluğuna katılmışlardı. Bonikar durmadan karşı çıkıyor, bastonunu kaldırıyor, yüzüncü kez olarak serüvenini anlatıyordu. Ne yazık ki bu büyük karışıklığın içinde poğaça masalı öylesine saçma, öylesine akla sığmaz görünüyordu ki subaylar yalnızca gülüp geçiyorlardı. ''Peki, peki babalık. Derdinizi Versay'da anlatırsınız. Topluluk yaylım ateşlerinin dumanından henüz apak olan Şampeliz'den iki sıra nişancı arasında harekete geçti. 3. Tutsaklar beşer beşer sıkışık saflar halinde yürüyorlardı. Topluluğun dağılmasına engel olmak için birbirlerinin koluna girmek zorunda bırakılmışlardı. Bu upuzun insan sürüsü yolun tozunu tepe tepe giderken sanki yeğin bir sağanak gürültüsü çıkarıyordu. Umarsız Bonikar düş gördüğünü sanıyordu. Terleyerek soluk soluğa, korkudan ve yorgunluktan serseme dönmüş, topluluğun sonunda gaz yağı ve içki kokan iki koca karının arasında sürüklenip gidiyor ve ilençlerinde sık sık ''pastacı, poğaçalar'' sözcüklerini yinelediğini duyan çevresindekiler zavallının aklını kaçırdığını sanıyorlardı. Gerçekten de zavallı adamın aklı başından gitmişti. Yoksa yokuşlarda, inişlerde topluluğun sıraları birbirinden biraz ayrılınca, ötede boşlukları dolduran toz duman içinde Süra'nın dükkanındaki küçük çırağın apak ceketiyle külahını gördüğünü sanabilir miydi? Yolda 10 kez böyle bir sanıya kapıldı. Bu küçük ak parıltı inadına yapıyormuş gibi şöyle bir görünüyor, sonra bu üniforma, önlük ve paçavra dalgası içinde gözden yitiyordu. Sonunda gün batarken Versa'ya vardılar. Halk bu üstü başı dökülen, toz toprak içinde kızgın, gözlüklü ve yaşlı kent soyluyu görünce herkes adamcağızda tam bir cani suratı olduğunda birleşti. ''Bu Felix Piat'tır.'' ''Hayır, Dölekulüz'dür.'' diyorlardı. Topluluğu getiren nişancılar Bonikar'ı sağ salim Orangeriye'nin avlusuna sokuncaya kadar akla karayı seçtiler. Ancak orada zavallı sürü dağılmak, yerlere uzanmak, soluk almak olanağını buldu. Kimi uyuyor, kimi sövüyor, kimi öksürüyor, kimi de ağlıyordu. Bonikar'a gelince o uyumuyordu, ağlamıyordu. Bir merdivenin basamağına ilişmiş, başı elleri arasında açlıktan, utançtan, yorgunluktan canı çıkmış, başına gelenleri düşünüyordu. Evden çıkışı, meraka düşen çağrılıları, akşama dek sofrada kalan ve hala da kendisini bekleyen çatal bıçağı, sonra karşılaştığı davranışlar, duyduğu sövgüler, yediği dipçikler, bütün bunlar sözünü tutmayan bir pastacının yüzündendi. Birdenbire yanı başında bir ses ona, ''Monsieur Bonikar'' dedi, ''işte poğaçalarınız.'' Adamcağız başını kaldırıp da Süra'nın dükkanındaki küçük çırağı görünce şaşkınlığından küçük dilini yutacaktı. Cumhuriyetin yetimleriyle birlikte yakayı ele vermiş olan çırak, apak önlüğünün altına sakladığı tepsiyi açmış, kendisine uzatıyordu. İşte böylece başkaldırıya ve tutsaklığa karşın Bonikar o pazarda öteki pazar günleri gibi poğaçasız kalmadı. Son.